Ayrım 21. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 241. Bölüm. Yakın tarihimizde din. Dine bakış. Arşiv çalışması yaptığım sırada 1940'ların bir gazetesinde Ramazan haberi iç sayfalarda tek sütuna adeta kaybedilmişti. Düpedüz geçiştirilmişti. Haberin başlığı şöyle bir şeydi. Yarın Müslümanların oruç ayı başlıyor. Köşe yazılarına göz attığımda bazılarının Ramazan'ı alaya aldığını görmüştüm. Bir yazarın "Ramazan'dan can havliyle çıktık" diye başlayan yazısını okurken kendimi çok kötü hissetmiştim. Gazeteler Ramazan köşesi hazırlamak, hele hele Ramazan ilavesi vermek şöyle dursun, Ramazan'dan olumlu birkaç cümle ile dahi bahsedemezlerdi. Radyo, inanç dünyası kabilinden programlar yapmaz, hatta o muhtevanın zıttına giderdi. İnançlı gazeteci yok muydu? Onlar gazetelerinde Ramazan'ın ruhuna uygun yayınlar yapmazlar mıydı? Elbette o dönemde de bazı dindar gazeteciler vardı. Ama din yüreklere hapsedilmişti. Ramazan münasebetiyle muhtevasında birazcık dine yer vermeye başlayan gazeteler, Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından uyarılırdı. Nitekim, Hür Adam isimli bir gazete çıkaran dindar gazetecilerimizden rahmetli Eşref Edip, gençlere bazı dini öğütler yayımlanmaya başlayınca, Matbuat Umum Müdürlüğü'nden ikaz almıştı. Biz, her ne şekilde ve surette olursa olsun, memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideli vücuda getirilmesine taraftar değiliz. TC Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı 658 ve 17 Mayıs 1942. Daha sonraki yıllarda da gazeteler Türkiye Cumhuriyeti Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü İç Matbuat Dairesi tarafından zaman zaman şu mealde uyarıldılar. Gazetelerin son günlerdeki neşriyatı, yayınları arasında dinden bahis vaaz yazı, mütala, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütala kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların, dizi yazıların neşrinden tevakki edilmesi, kaçınılması ve başlanmış bu gibi tefrikaların en son 10 gün zarfında nihayetlendirilmesi. 1945 tarihli genelge. Ramazan ve oruç konusunda halkımızda bir kesinti olmadı ama bunları da kapsayan inanç konularında aydınlarımızla devletlilerimizde inkıtalar oluştu. Kısacası ne olduysa oldu, halkın kıblesine küstüler. Halkın imanına çelme attılar. Halkın kıblesine ters baktılar. Böylece halkın yüreğini dağladılar. Ve bunun sonucu olarak iktidarsızlığa mahkum oldular. Hangi Ramazan'a aittir? Rahmetli Eşref Edip Fergan, Kara Kitap isimli eserinde şu ilginç anekdotu aktarıyor. Sene 1935, hadise Isparta'nın Atapek kazasının bir köyünde cereyan ediyor. Halkçıların yaptıkları bir tamime göre Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri toplattırılıyor ve kimde bulunursa mahkemeye sevk olunuyor. Köye baskın yapan jandarmalar, üstadın Ramazan münasebetiyle neşrettiği bir risalesinin Ramazan Risalesi üzerinde Ramazan'a aittir ibaresini görünce bu Ramazan kimdir derler. Köyde ararlar, okuma yazma bilmeyen Ramazan isminde birini bulurlar. Paldır küldür adamcağızı yakalayarak Isparta hapishanesine götürürler. 2 ay orada yattıktan sonra ağır ceza mahkemesi huzuruna çıkarılıp sorgusu yapılınca mesele anlaşılır. Heyeti hakime gülmekten kendilerini alamazlar. Devletin dine bakışı. Kanaatim şu ki, ders kitaplarına bakıp nasıl bir nesil istendiğini kestirmek mümkündür. Zaman zaman yazılan ders kitapları, o devre hakim zihniyetin insan projesinde ele verir. Konuya girmeden hemen şunu da belirtmeliyim ki, inançlar ve düşünceler zata mahsus kaldığı müddetçe, yani kitaplaştırılarak neşredilmemesi halinde zihni egzersizler olarak değerlendirilebilir. Ancak bir düşünce kitaba intikal etmiş, hele de ders kitaplarına geçmişse artık bunun şahsiliği kalmamış olur. Yani bunlar zihin egzersizi değil, kesin inançlardır. Nihai hükümlerdir. Biz şimdi böyle bir ders kitabından bahsedeceğiz. Bahis konusu, ders kitabının adı Tarih 2. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, bugünkü Türk Tarih Kurumu, tarafından kaleme alınmış. Marif Vekilliği Talim ve Terbiye Heyeti'nin 12.6.1932 tarih ve 2 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş ve Neşriyat Müdürlüğü'nün 83-5878 sayılı ve 19.7.1941 tarihli emriyle 3. defa olarak 3000 sayı basılmıştır. Kitabın üzerindeki nottan aynen aktardık. Yorumu okuyucuya bırakarak peşinen bütünü için sümme haşa diyerek kitaptan bazı alıntılara geçiyorum. Kur'an nedir? Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. İslam anaannesinde bu ayetlerin Muhammed'e Cebrail adında bir melek vasıtasıyla Allah tarafından vahiy yani ilham edildiği kabul olunur. Tarihi noktayı nazardan da mütalaa edildiği zaman görülüyor ki, Muhammed birdenbire Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. İlk vahiy. Vahiy, ilham fikri Muhammed'den evvelde Araplarca meçhul değildi. Bütün iptidai kavimler gibi Araplarda şairlerin akıl erdiremedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanırlardı. Bu kuvvetler Araplar için cinlerdi. Cinler güya kahinlere gaybtan haber verme kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki, Muhammed bile cinlerin vücuduna samimi olarak inanmıştır. O hakikaten cinlerin şairlere ilham ettiğini kâni idi. Araplar şairleri bir kâhin gibi telakki ederlerdi. Muhammed'in Musa, İsa dinlerine dair öğrendikleri de kendisinde bu telakkiyi kuvvetlendirmiştir. Bu peygamberler melekler vasıtasıyla ilham aldıklarını söylemişlerdir. O dinlerde de cin ve melek telakkisi vardı. Dinler nazarında cinler, kötü ruhlar olduğundan peygamberler onlardan mülhem olamazlardı. Muhammed de diğer peygamberler gibi kendisine ilham eden kuvvetin, insanları ifade eden bir kuvvet olmayıp, onları hayır ve saadete irşad eden, İlahi bir kuvvet olduğuna samimi olarak inandı. İlk baskısı 1932, son baskısı 1941 yılında Marif Vekaleti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıp gelecek nesilleri yetiştirecek eğitim müesseselerinde temel ders kitabı olarak hem Atatürk hem de İnönü devirlerinde okutulan bu kitapta açıkça görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu inkar edilmekte, Kur'an'a haşa Muhammed'in koyduğu esaslar denilmek suretiyle Allah da inkar edilmektedir. Arkası sıra vahyin, cin ve meleklerin inkarı vardır. Ayrıca kitapta ne Peygamber Efendimiz ne ashab hakkında hiçbir hürmet ifadesine yer verilmemiştir. Hatta Ezvac-ı Tahirat'tan Muhammed ile karıları şeklinde bahsedilmektedir. Ruhumuzu derinden ürperten, tüylerimizi diken diken eden bu görüşlerin, dini eğitimin yasaklandığı bir devirde bütünüyle alternatifsiz olarak liselerde okutulduğunda hatırlarsak, facianın çapını kestirebiliriz. Hicret mi, kaçış mı? Sabır taşını çatlatma pahasına aktarmaya devam edelim. Muhammed'in çocukluğuna ve gençliğine ait malumata sonradan katılmış çok uydurma şeyler vardır. 40 yaşına geldiği zaman peygamberliğini ilan ve vatandaşlarını kendisinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Muhammed de Mekke'den kalkıp Medine'ye kaçtı. Uhud Savaşı bakalım nasıl anlatılıyor? Telaş ve korku içinde kendilerini kaybeden Müslümanlar, canlarını kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Muhammed bizzat firarilere, "Buraya geliniz, bana geliniz," diye bağırdı. Fakat kendisini dinlemiyorlar, hiç durmadan dağa doğru kaçıyorlardı. Muharebeden dönenleri karşılamak için Medine haricine çıkanlar, Muhammed'i perişan bir halde at üzerinde gördüler. Yüzü şişmiş, alt dudağı morarmış, sarkmış ve kanamıştı. Müseylime, gerçek peygambere ver yansın eden kitap, yalancı peygamber Müseylime hakkında şöyle diyor. Hakikatte Müseylime de kıymetsiz, sayılmayacak ahlaki ve dini bir mezhep ortaya koymuştur. Daha Muhammed'in öldüğü anda bütün eski nifaklar, ihtiraslar, hırsı cahlar zincirden boşandılar. O derecedeki hakkında korku ve hürmet beslenen peygamberin henüz ılık cesedi, son nefesini verdiği basit odada unutulmuş ve ihmal edilmişti. Ali ve yakın akrabaları Muhammed'i terki hayat ettiği kerpiç odada kimseye haber vermeksizin açtıkları bir mezara acele gömdüler. Peygamberin karıları bile bundan haberdar edilmedi. Ebu Bekir ve Ömer de cenaze merasiminde bulunmamışlardı. Anlaşılıyor ki o anda siyasi meşguliyetler o kadar mühim ve mecburi idi ki, kimse Arabistan'ın kudretli hakim ve sahibinin cenazesiyle uğraşmaya ne vakit bulmuş ne de arzu duymuştur. Peygamber zamanında iyi geçinmiş olan bu fırkalar, şimdi yalnız kendi maddi ve manevi menfaatlerini muhafaza etmekten başka bir şey düşünmüyorlardı. Kendilerini bir arada tutan zat ortadan kalkınca teşkilatsız, başsız, fikirsiz kaldılar. Birbirlerinden şüphe ederek, birbirlerini kıskanarak evlerine kapandılar. İcabatı yapılmıştır. Muhammed, gerek dini meselelerde, gerek içtimai hususlarda bir ıslah yapmak lazım geldiği zaman kendini hiçbir şeyle bağlı görmemiştir. Daima tekamüle doğru yürümüştür. Ölüm bu tekamülü birdenbire kesti. Muhammed'den sonra İslam aleminde görülen durgunluk ve tedenni sebebi Muhammed'de değil, onun halifelerinin Muhammed'in nevesliğinin ruhunu değil, metnini almalarında aramalıdır. Bu büyük hakikat ancak Türkiye Cumhuriyeti devrinde hakkıyla idrak edilmiş ve icabatı yapılmıştır. İcabatı, yani gereği acaba nasıl yapılmıştır? Ferasetinize havale. Böyle kitaplar okuyarak yetişenlerin bugün inançsızlıklarını ilan etmelerini yadırgamamak lazım. İkide bir irtica yaygaraları koparmalarını ve dine, dindara saldırmalarında. Kabe mihkap yani tavla zarı şeklinde denilmektedir. Fil hakika Kabe çok eskidir. Ne vakit ve kimler tarafından yapıldığı da bilinmiyor. Arap ananesi Kabe'nin inşasını İbrahim peygambere atfetmektedir. Bunu Arap ananesi değil doğrudan Kur'an-ı Kerim söylüyor ve inkar, hakaret sürüyor. Arapların aralarında yayılan bu ananeye göre İbrahim, karısı Hacer ve oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Zemzem de onlar için fışkırmıştı. İbrahim, oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi bina etmişlerdi. Cebrail kendilerine o zaman beyaz ve mücella olan Hacer-i Esved'e olduğu gibi yazıyoruz, getirmişti. Bu taş sonradan günahkarların ellerini sürmelerinden dolayı kararmıştı. Bunların hepsi tabi sonradan uydurulmuş masallardır. Hacerül Esved. Hacerül Esved hakkında ise şunlar yazılı. Bu mukaddes kara taş anneannesi aynen firiklerde de vardı. Firiklerin mukaddes sayarak ihtiram ve ibadet ettikleri kara taş, bugünkü Afyonkarahisar şimalinde Kadim Pessünüz şehrinde bulunuyordu. Bunun kutsiyeti anneannesi bu şehrin Romalılar tarafından zaptına kadar devam etmişti. Demek ki Kabe'nin bir köşesindeki kara taşın kutsiyet almasından, ziyaret ve tavaf edilmesinden çok evvel Firikler'de kara taşın mabet ve ziyaretgah olması adeti teessüs eylemiş bulunuyordu. Müslümanların kutsal mahallerini tezhiften sonra elbette arkasından şu sual gelecekti. Böyle bir yere niçin gideceksiniz? Niçin boş yere Araplara döviz vereceksiniz? Nitekim o günlerde kesif biçimde bu propaganda yürütülüyor, nihayet hac yasaklanıyordu. Şiirler ve hezeyanlar. Din tedrisatı, eğitimi, memnuniyetini, yasağını 30 sene daha devam ettirebilsek artık ondan sonra Türkiye'de böyle bir mesele kalmaz diyen bakanların Milli Eğitim Bakanlığı'nı milletten kopardığı günlerdir. Ne var ki İslamiyet'i reddedenler dinsiz de yapamadıkları için kendilerine yeni din ve haşa fani tanrı uydurmaya çalışıyorlardı. Aka Gündüz'ün aşağıdaki sözlü şiirine göz atar mısınız? Yerde o, gökte o, denizde o, her yerde o. Varsın, teksin, yaradansın. Bin kere haşa. Sana bağlanmayanlar utansın. O günlerin Yusuf Ziyası da tek parti iktidarından aldığı ilhamla yoktan var ediyor Tanrı gibi her şeyi diye yazarak Aka Gündüz'e destek veriyordu. 31 Mart 1931'de Türkiye çapında yapılan okullar arası şiir yarışmasını kazanan bir ilkokul öğrencisinin Mahut şiirinden kısa bir bölüm. En büyük imanım şu, sen Rabbin yarısısın. Yerin üstünde fakat Türklerin tanrısısın. Milyon kere haşa. CHP'nin Edirne mebusu Mehmet Şeref Aykut, Kemalizm isimli kitabının 3. sayfasında yeni dinini şöyle açıklıyordu. Kemalizm, yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensipleri ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. Bu yeni dine elbette yeni bir kıble de lazımdı. Onu da Kemalettin Kamu buluyor. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun. Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter. Artık sıra minare ve ezan uydurmaya gelmiştir. O işte Yaşar Nabi'ye düştü. Motorların şarkısı olsun yeni bestemiz. Yeni din ezanları minareler yerine, bulutlara püsküren bacalarda okunsun. Buyurun, fabrika bacaları minare, bacalardan çıkan dumanlarda ezan. Neden mi kimsenin sessiz sedası çıkmadı? İsterseniz cevabı Cumhuriyet döneminin meşhur celladı Kara Ali versin. Menemen olayına kadar 1931, geçen 12 yıl içinde 5216 kişiyi sallandırdım. Yani astım. En küçük itirazın sehpalarda söndürüldüğü böyle bir dönemde siz itiraz edebilir miydiniz? Medeni Bilgiler. Meşhur Afet İnan'ın imzasını taşıyan Medeni Bilgiler kitabı tam bir ibret vesikasıdır. Afet Hanım'ın imzasını taşıyor ama ön sözünde Afet İnan, bu kitaplar diyor, benim ismimle çıkmış olmasına rağmen Atatürk'ün fikirleri ve telkinlerinden mülhem olduğunu ve üslubun tamamen kendisine ait olduğunu, tarihi hakikatleri belirtmek bakımından bana düşen bir görev telakki ediyorum. İşte Atatürk'ün kendi el yazısıyla kaleme aldığı notların millet bölümünden satırlar. Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra bu din Arapların Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti. Milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabiiydi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkinde şamil bir Arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu. Bu Arap fikri ümmet kelimesi ile ifade olundu. Türk milleti birçok asırlar bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Türk milletini Allah için, peygamber için, topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Tarihe siyasal ve ideolojik amaçlarla gidilmediği takdirde alınabilecek önemli dersler bulunabilir. İşte buyurun Afet İnan imzalı Medeni Bilgiler isimli kitaptan birkaç cümle. Din hissi, dünyanın acısı duyulan tokadıyla derhal Türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı. Davetlileri, Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. Artık Türk, cenneti değil, son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazasını düşünüyordu. İşte dinin, din hissinin Türk milletinde bıraktığı hatıra. Milli birlikten söz eden bölümde ise şu görüşlere yer veriliyor. Din birliğinin de bir millet teşkilinde müessir olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz, bizim gözümüz önündeki Türk milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz. Yani din birleştirici değildir. Peki ya Türkiye, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Abaza'yı, Arnavut'u nasıl birleştirecektir? Cevabı yine Medeni Bilgiler kitabından okuyalım. Türk milletinin oluşmasında müessir yani etkin olduğu görülen tabii ve tarihi vakalar şöyle sıralanabilir. Siyasi varlıkta birlik, dil birliği, yurt birliği, ırk ve menşe birliği, tarihi karabet, yakınlık, ahlaki karabet. Gördüğünüz gibi Türk milletini oluşturan kavramlar arasında İslam dininin yeri yok. 21. ayrımın sonu, sayfa 250.